Ayrım 7.
Müdüre doğru dönerek o zamana kadar kullanmamış olduğu acele bir konuşmayla. Bayan Temple, Bayan Temple, o kız ne öyle? O kıvırcık saçlı kız diye söylendi. Kırmızı saçlı, hem de kıvırcık. Hem de çepeçevre kıvırcık. Bastonunu uzatarak bu tüyler ürpertici görüntüyü imledi. Bayan Temple son derece yavaş, sakin. Julia Severn dedi. Julia Severn ise ne olmuş efendim? Julia Severn ise saçı neden kıvırcık? Bu okulun bütün amaçlarını, ilkelerini neden hiçe sayıyor böyle? Burası dindarca yönetilen bir hayır yuvasıdır. Böyle kuzu gibi kıvır kıvır gezilir mi? Bayan Temple biraz öncekinden daha yavaş, daha sakin bir sesle Julia'nın saçı kendinden kıvırcık dedi. Kendinden demek. Ama biz her şeyi kendi haline bırakacak değiliz sanırım. Ben bu kızların Tanrı'ya yakın olarak büyümelerini istiyorum. Hem nedir bu saçların uzunluğu böyle? Saçların başları yapışık, dümdüz, yalın olmasını istiyorum diye kaç kez söyledim. Bayan Temple, bu kızın saçı iyice kısaltılmalı. Yarın bir berber gönderirim. Zaten saçları fazla uzun olan başka kızlar da görüyorum arada. Şu uzun boylu kız, lütfen söyleyin yüzünü duvara doğru dönsün. En üst sınıftaki bütün kızlara söyleyin. Hepsi yüzlerini duvara dönsünler. Bayan Temple, elinde olmadan gülümsediğini gizlemek ister gibi mendilini dudaklarının üzerinden geçirdi. Ama istenilen buyruğu verdi. En üst sınıftaki kızlar da kendilerinden istenilen şeyi kavrayabildikleri zaman ayağa kalkıp duvara doğru döndüler. Oturduğum sıranın üzerine biraz arkaya doğru yaslanarak onların bakışlarını, yüz kıpırtılarını görebiliyordum. Bunları Bay Brocklehurst ne yazık ki göremiyordu. Görebilseydi o da algılardı ki bu kızların dış kalıplarına dilediği biçimi verebilmek için ne yaparsa yapsın. İş dünyalarının üzerindeki etkisi kendisinin sandığından çok daha azdı. Bay Brocklehurst şimdi bu canlı madalyonların ters yönlerini gözden geçirdi, sonra kararı bildirdi. Bütün bu topuzlar kesilecek. Bayan Temple karşı gelir gibi kıpırdandı. Adam sayın müdüre diye konuşmasını sürdürdü. Ben öyle bir efendinin kuluyum ki onun egemen olduğu ülke bu dünyada değildir. Benim kutsal görevim bu kızların içindeki bütün dünyasal zayıflıkların, tutkuların başını ezmek, onlara terbiye öğretmektir. Süslenip büslenmek değil. Oysa karşımızdaki bu genç kızlardan her birinin saçı örgülü. Bu saçları kibir ve gurur kendi elleriyle örmüş sanki. Tekrar ediyorum, bütün bunlar kesilecek. Bir düşünsenize, bu ne zaman telefidir, ne... Bay Brocklehurst'un konuşması burada kesildi. Çünkü içeriye 3 ziyaretçi hanım girmişti. Keşke biraz önce gelip de giyim kuşam konusundaki söylevi dinleselermiş. Çünkü üçü de kadifeler, ipekliler, kürkler içinde şahane kılıklara bürünmüşlerdi. Bu üç hanımdan ikisi 16-17 yaşlarında güzel güzel kızlar. O zaman pek moda olan deve kuşu tüyüyle süslü gümüşü kürk şapkalar giymişlerdi. Bu şık şapkaların altından da özenle kıvrılmış gür sarı bukleler taşmaktaydı. Daha büyük olan üçüncü hanım, çevresi kürklü, ağır, pahalı bir kadife şala bürünmüş, alnına da Fransa usulü bükleli bir takma perçem düşürmüştü. Bayan Temple bu hanımları saygıyla karşıladı. Onlara seslenişinden bunların Bay Brocklehurst'un karısıyla kızları olduklarını anladık. Kendileri odanın baş köşesindeki onur koltuklarına oturtuldular. Meğer onlar da aile reisiyle birlikte gelmişler. Bay Brocklehurst kahya kadınla hesap görür, çamaşırcıyı sorguya çeker, müdüreye nutuk atarken karısı kızları da yukarıdaki odalarla dolapları denetlemişler. Şimdi üçü birden yatakhanelerde dolaplardan sorumlu olan Bayan Smith'e çeşitli düşüncelerini, kınamalarını bildirmeye başladılar. Ama benim onları dinleyecek gücüm yoktu çünkü dikkatimi bambaşka bir sorun çekip bağlamıştı. Şu dakikaya kadar Bay Brocklehurst ile Bayan Temple'ın konuşmalarına kulak verirken bir yandan da kendi kişisel güvenliğimi sağlamak için önlemler almaktan geri kalmıyordum. Kendimi gözden gizlemeyi de bunun için tek çare sayıyordum. Bu amaçla iyice arkaya büzülmüş, bölme işlemleriyle uğraşıyormuş gibi yaparak küçük taş tahtamı yüzümün önüne doğru tutmuştum. Böylece sonuna kadar kimsenin gözüne çarpmamayı başarabilirdim. O hınzır taş tahta elimden kaymasaydı. Tahtanın çat diye yere düşmesiyle bütün gözler benim üzerime çevrildi. Artık her şeyin bitmiş olduğunu biliyordum. İkiye bölünen tahtamı almak üzere ayağa kalkarken kendimi en kötü olasılıkları hazırlıyordum. Nitekim korktuğum başıma geldi. Bay Brocklehurst dikkatsiz bir kız dedi. Sonra da ha şu yeni öğrenciymiş diye ekledi. Daha ben soluk bile almadan o bu kıza ilişkin bir çift sözüm var. Unutmayayım diye mırıldandı. Sonra yüksek sesle ah ne yüksek geldi bu ses bana. Taş tahtasını kıran çocuk buraya gelsin dedi. Bana kalsa yerimden bile kımıldamazdım ama büyük kızlardan ikisi beni tutup ayağa kaldırdılar. Öne korkunç yargıcıma doğru itelediler. Sonra Bayan Temple beni yavaşça elimden tuttu, yargıcımın tam önüne kadar çekti. Bu sırada fısıltıyla korkma Jane, kaza olduğunu ben gördüm. ceza yemeyeceksin dedi. Bu şefkat dolu fısıltı yüreğime bir hançer gibi saplandı. İçimden birkaç dakika sonra da beni yalancı sanarak kötü görecek diyordum. Reed, Brocklehurst ve ortaklarına karşı bir öfke ateşi damarlarımı tutuşturdu. Ben bir Helen Burns değildim. Bay Brocklehurst, mümessillerden birinin üzerinden kalkmış olduğu yüksek bir iskemleyi göstererek ''Getirin şu iskemleyi'' dedi. Getirdiler. ''Şu çocuğu oturtun oraya.'' Beni oraya oturttular. Kimler bilmiyorum. Ayrıntıları algılayacak durumda değildim. Ben şimdi yalnız Bay Brocklehurst'un burnuyla aynı düzeye yükseldiğimi, onunla aramda yarım metre kadar bir uzaklık kaldığını, aşağılarda ise turuncu mor ipeklilerle gümüş renkli tüylerin dalgalandığını görebiliyordum. Bay Brocklehurst şöyle bir öksürerek boğazını ayıkladı, sonra ailesi kişilere döndü. Hanımlar dedi, Bayan Temple, öğretmenler, çocuklar, bu kızı hepiniz görüyor musunuz? Görmez olurlar mıydı hiç? Onların gözlerini kavrulan tenimde ateş yakmak için kullanılan büyüteçler gibi duyumsuyordu. Görüyorsunuz ya, daha yaşı pek küçük. Görünüş olarak da sıradan bir çocuk tipi var üzerinde. Ulu Tanrı ona da hepimize verdiği biçimi vermek lütfunda bulunmuş. Onun damgalı bir kişi olduğunu belirtecek bir tek kusuru, sakatlığı yok. Kimin aklına gelir ki şeytan aleyhisselam daha bu yaştan onu kendine kul olarak, yardımcı olarak seçmiş. Ama üzülerek söylemek zorundayım ki işin aslı ne yazık ki böyle. Bir duraklama. Ben bu arada kendimi tartıyor, artık olanın olduğunu, karşılaştığım güç durumdan kaçınamayacağıma göre başıma gelene dirençle dayanmam gerektiğini düşünüyordum. Siyah mermerden yontulmuşa benzeyen din adamı duygulu bir dille konuşmasını sürdürdü. Sevgili yavrularım, üzücü, işler acısı bir olay bu. Çünkü sizlere şunu söylemekle görevliyim ki, Tanrı'nın küçük kullarından birine benzeyen bu çocuk aslında sürüden ayrılmış bir kuzudur. Ona karşı tetikte bulunmanız, ona benzememeye çalışmanız, gerekirse ondan kaçınmanız, onunla oynayıp konuşmaktan sakınmanız gerekir. Öğretmenler, ona dikkat ediniz. Her hareketini göz altında tutunuz. Her sözünü iyi tartınız. Ruhunu kurtarabilmek için vücudunu hırpalayınız. Kurtarmak olası mıdır bilmiyorum ya. Çünkü bu kız, söylemeye vallahi dilim varmıyor, bu çocuk bir Hristiyan ülkesinde yaşadığı halde Allahsızların çocuklarından, puta tapanlardan bin beter. Çünkü yalancı. Gene bir duralama oldu. Şimdi ben kendimi iyice toparlamış olduğum için Brocklehurst hanımların ceplerinden mendillerini çıkararak gözlerine götürdüklerini, anneleri vah vah diye öne arkaya sallanırken kızların ama ne korkunç diye mırıldandıklarını duyabiliyordum. Brocklehurst konuşmasını sürdürdü. Onun yalancı olduğunu Veli Nimet'inin kendisinden, onu bir öksüz yavru olarak bağrına basan, kendi çocuğu gibi yetiştiren iyi yürekli insan, dini bütün hanımefendiden duydum. Bu sefil kız yengesinden gördüğü iyiliklere cömert diye öyle korkunç, öyle müthiş bir nankörlükle karşılık vermiş ki, Veli Nimet'in sonunda onu kendi çocuklarından ayırmak zorunda kalmış. Çünkü bu hain kızın o masum yavrulara kötülük aşılayacağından korkmuş. İşte böylece bu kızı yola gelsin diye buraya gönderdi. Nasıl ki eski zamanlarda Yahudiler aralarındaki hastaları Bethesda Gölü'nün çırpıntılı sularına gönderirlermiş. Sayın müdire, öğretmenler, yalvarırım size, bu kızın çevresindeki suların durulmasına izin vermeyiniz. Bu dokunaklı kapanış sözlerinden sonra Bay Brocklehurst paltosunun en üst düğmesini düzelterek ailesi hanımlarına bir şeyler mırıldandı, onlar da ayağa kalktılar. Bayan Temple'ı eğilerek selamladılar, sonra yüksek ziyaretçilerimiz şahane bir edayla dışarı çıktılar. Yargıç tam eşikte arkasına dönerek, kız iskemlenin üstünde yarım saat daha kalsın dedi. Akşama kadar da kimse kendisiyle konuşmasın. İşte böyle. O yüksek yerde kala kalmıştım. Ben ki ceza olarak odanın orta yerine diniltilmeye dayanamayacağımı söylemiştim, şimdi bu utanç direğinin üzerinde dünyaya teşhir edilmekteydim. Duygularım sözle anlatılmaz. Ama tam içimden kabaran bir dalga soluğumu keser, gırtlağıma düğümlenirken öğrencilerden bir kız yerinden kalkarak yanımdan geçti, geçerken de gözlerini kaldırıp bana baktı. Ne garip bir ışık yanıyordu bu gözlerde. Sanki ölmek üzere olan bir kölenin önünden bir ermiş, bir evliya geçmiş, kendi ruh gücünü zavallı köleye aşılamıştı. İçimden kabaran çılgın duyguları bastırdım, başımı dimdik havaya kaldırdım. Helen Burns, evet oydu. Bayan Smith'e elindeki dikişle ilgili sudan bir soru sordu. Böyle hiç yoktan yerinden kalkıp soru sorduğu için azar yedi, gene yerine oturdu. Bu kez yanımdan geçerken gülümsedi bana ama ne gülümseyiş. Şimdi bile görür gibi oluyorum. Biliyorum ki bu gülümseyiş yüce bir ruhun, gerçek bir yiğitliğin belirtisiydi. Onun o ince yüzündeki güçlü çizgileri, o çukura batmış mavi gözlerini bir melek yüzü gibi aydınlatmıştı. Oysa o sırada Helen Burns kolunda pasaklı etiketini taşıyordu. Defterini kirlettiği için Bayan Stetchard'ın onu kuru ekmekle sade suya mahkum edişinin üzerinden daha bir saat ya geçmiş ya geçmemişti. İnsan yaratılışı kusurludur. En parlak yıldızların bile üzerinde lekeler vardır. Bayan Stetchard'ınki gibi gözler yıldızların parlaklığını görmezler de ancak bu ufak tefek lekeleri seçerler. 8. Daha benim yarım saatlik ceza sürem dolmadan saat 5'i vurdu. Bütün okul çay içmek için yemekhaneye gitti. Ben de iskemlemden aşağı inmek pek gözlüğünü gösterdim. Alacakaranlık iyiden iyiye bastırmıştı. Bir köşeye sinip yere oturdum. Şu saate kadar başımı dik tutmuş olan ruh gücü erimeye başlamıştı. Tepki kendini gösterdi. Çok geçmeden öylesine karşı gelmez bir üzgü beni pençesine aldı ki yüzü koyun yere kapandım, ağlamaya başladım. Helen Burns yanımda değildi artık. Tek başıma kalınca kapı koyverdim kendimi. Gözyaşlarım tahtaları ıslatmaya başladı. Oysa ben Lowood'a gelince o kadar iyi olmaya, öyle çok şey öğrenmeye karar vermiştim ki, bir sürü arkadaş edinecek, herkesin saygısını sevgisini kazanacaktım. Hatta gözle görülür ilerlemeler göstermiştim bile. Daha bu sabah sınıf birincisi olmuştum. Bayan Miller beni candan övmüştü. Bayan Temple da hoşnutlukla gülümsemiş, ayrıca söz vermişti. Daha 2 ay böyle ilerleme gösterirsem kendisi bana resim dersi gösterecek, Fransızca öğrenmeme de izin verecekti. Sonra öğrenci arkadaşlarımla da aram iyiydi. Yaşıtlarım beni kendileriyle bir tutuyorlar, büyük kızlar da beni pek öyle eskisi gibi ezmiyorlardı. Gel gelelim şu anda gene yıkılmış, ayaklar altında çiğnenmiştim. Bir daha ayağa kalkıp başımı kaldırabilecek miydim? Hiçbir zaman diye düşünüyor, bütün varlığımla ölsem diyordum. Ben böyle yüksek sesle kesik kesik ölsem diye ağlarken birisi içeri girerek bana doğru yaklaşmıştı. Silkinerek doğruldum. Gelen gene Helen Burns'tü. Sönmek üzere olan ateşin ışığında onu hayal meyal seçebiliyordum. Kahvemle ekmeğimi getirmişti. Hadi ye biraz dedi. Ben kahveyi de ekmeği de ittim. Tek bir yudum, tek bir kırıntı bile boğazıma dizilecekmiş gibi geliyordu. Helen bana bakıyordu. Şaşıyordu belki de. Çünkü ne yapsam yenemiyordum üzüntümü. Yüksek sesle ağlayıp duruyordum. Helen yanı başıma yere oturarak kollarını dizlerine sarıp başını kollarına dayadı. Hiç sesini çıkarmadı. İlk konuşan ben oldum. Helen, herkesin yalancı bildiği bir kızın yanında niçin duruyorsun? Herkes mi dedin Jane? Ne münasebet. Sana yalancı denildiğini yalnızca 80 kişi duydu. Dünyada 100 milyonlarca insan var. Bana ne o milyonlardan? Benim tanıdığım 80 kişi beni küçük görüyor ya, sen ona bak. Jane, yanılıyorsun. Bu konuda seni küçük gören tek bir kişi bile yoktur. Buna inanıyorum. Birçokları da sana acıyorlardır. Bay Brocklehurst'un o dediklerinden sonra nasıl acırlar? Tanrı değil ya. Hatta beğenilen büyük bir adam bile değil. Kimsecikler sevmez onu burada. Kendini sevdirmek için hiçbir şey yapmaz ki. O seni özellikle övüp göklere çıkarsaydı burada birçok kişi sana gizli ya da açık olarak düşman kesilirdi. Şimdi kızların çoğu göze alabilseler gelip senin derdine ortak olurlar. Belki birkaç gün pek yanına sokulan olmaz ama içlerinde sana karşı gizli bir yakınlık var. Her zamanki gibi iyi bir insan olup gidersen onlar da bu duygularını yakında gene ortaya vururlar. Hem de bu kez eskisinden daha açık olarak. Hem Jane, başka bir şey daha var. Helen duralamıştı. Elimi onun eline vererek, o neymiş Helen diye sordum. Helen parmaklarımı ısıtmak için ağır ağır ovuşturarak, bütün dünya senden nefret edip seni kötü diye tanısa bile, senin kendi vicdanın rahat, suçsuz olduğu sürece hiç arkadaşsız kalmazsın dedi. Yok, kendi vicdanım rahat dedim. Bunu biliyorum ama yetmiyor bu bana. Başkaları da beni sevmezse ben ölmeyi yaşamaya yeğe tutarım. Sevilmemek, yapayalnızlık, bunlara dayanamam artık. Helen, inan bana, senden, Bayan Temple'dan, gerçekten sevdiğim kişilerden biraz sevgi bulabilmek için kolumun kırılmasına bile seve seve razı olurum. Azgın boğaların boynuzuna atarım kendimi. Çifte atan atların ayağı altına gider dururum. Nalları göğsümü paralasa gam yemem. Sus Jane, insan sevgisini çok büyütüyorsun gözünde. Aşırı ateşlisin, kendini tutmasını bilemiyorsun. Şu vücudunu yaratıp içine can koyan o yüce el senin ölümlü varlığında, senin gibi ölümlü olan öteki varlıklardan çok daha başka avuntular bağışlamıştır sana. Bu dünyanın, insanoğlunun dışında gözle görünmeyen bir dünya, bir de ruhlar tayfası var. Bu gizli dünya bizi dört bir yanımızdan kuşatmış durumdadır. O ruhlar da bizim başımızda nöbettedir. Çünkü onlara bizleri koruma görevi verilmiştir. Bizler bu dünyada acıdan, utançtan ölsek bile... Herkesin gözünden düşsek, lanetleri altında ezilsek bile melekler bizim çektiklerimizi görür, masumsak bizim masumluğumuzu anlarlar. Örneğin sen şimdi masumsun. Bay Brocklehurst hiç düşünmeden, utanmadan çok bilmişlik etti. Bayan Reed'den duymuş olduklarını söyleyiverdi. Oysa senin duygulu bakışlarından, tertemiz alnından dürüstlük, içtenlik akıyor. Bu masumluğunun ödülünü göreceksin. Tanrı bizi iyice ödüllendirmek için ruhumuzun tenimizden ayrılmasını bekliyor. Öyleyse üzüntüye neden kaptıralım kendimizi? Madem ki ömür kısa, ölüm de mutluluğa giden bir yoldur. Buna karşılık vermedim. Helen beni yatıştırmıştı, gel gelelim. Bana verdiği huzurda anlatılmaz bir hüzün tortusu da vardı. O konuştukça içimi yas bürümüştü. Ama bu yasın nedenini bilemiyordum. Konuşması bitince soluk soluğa kalmıştı. Kuru kuru öksürdü biraz. Bunu duyunca bir an için tasalarımı unutur gibi oldum. İçimde ona karşı belirsiz bir kaygı duydum. Başımı onun omzuna yaslayarak kolumu beline sardım. O da beni kendine doğru çekti. Böylece hiç konuşmadan durduk. Biz böyle birbirimize sarılalı pek çok olmamıştı ki odaya bir başkası daha girdi. Hızlanan rüzgarın kara bulutları itmesiyle ay ortaya çıkmış. Pencereden içeri dolan ışığı bize de, yaklaşan karaltının üzerine de vurmuştu. Bunun Bayan Temple olduğunu o saat tanıdık. ''Seni bulmaya geldim Jane Eyre'' dedi. ''Odama gelmeni istiyorum. Madem Helen Burns de burada, o da gelsin.'' Ayağa kalkıp dışarı çıktık. Müdürenin peşine düşerek kıvrımlı koridorlardan geçtik, bir de merdiven tırmanarak onun odasına vardık. Ocakta harıl harıl ateş yanıyordu. Odanın da iç açıcı bir görünümü vardı. Bayan Temple, Helen Burns'ı ocağın bir yanındaki alçak koltuğa oturttu. Kendisi öbürüne oturdu, beni de yanına çağırdı. Başını eğip yüzüme bakarak, ''Fırtına dindi mi artık?'' diye sordu. ''Ağlayarak derdini boşaltabildin mi?'' ''Bunun olanağı var mı?'' ''Neden?'' ''Haksız yere suçlandım da ondan.'' ''Şimdi siz, başkaları, herkes beni kötü bileceksiniz.'' ''Davranışların nasılsa biz seni öyle bileceğiz kızım. İyi bir çocuk olmayı sürdürürsen bizi hoşnut bırakırsın.'' ''Sahi mi Bayan Temple?'' Müdüre kolunu omzuma dolayarak, ''Sahi ya.'' dedi. ''Şimdi söyle bana, Bay Brocklehurst'un veli nimet dediği hanım kim?'' ''Bayan Reed, dayımın hanımı. Dayım ölmüş, beni de ona emanet etmiş.'' ''Demek kendiliğinden bağrına basmamış seni.'' ''Hayır efendim, istemeyerek yapmış bu işi. Hizmetçilerden kaç kez duydum. Dayım ölüm döşeğinde ona yemin ettirmiş, bana ölünceye deyim bakması için.'' ''Jane, belki bilirsin, bilmiyorsan da ben sana söyleyeyim. Bir insana herhangi bir suç yüklendiği zaman savunmasına da izin verilir. Seni de yalan söylemekle suçladılar. Elinden geldiği kadar savun.'' ''Dinliyorum. Doğru olarak anımsadığın her şeyi anlat bana. Kendinden hiçbir şey katmadığın gibi hiçbir şeyi de abartma.'' Kendi kendime yemin ettim. Son derece ölçülü konuşacak, her şeyi olduğu gibi anlatmaya çok dikkat edecektim. Söyleyeceklerimin birbirini tutması için bir an düşünüp kafamı toparladım, sonra çocukluğumun acıklı öyküsünü tümüyle anlattım. Heyecandan bitik olduğum için bu hüzünlü konuyu işlerken ağzımdan sözler her zamankinden daha sakin çıkıyordu. Helen'in hınç, kin duyguları üstüne söylediklerini anımsıyor, öyküme her zamankinden daha az ateş, barut katıyordum. Böyle ölçülü, yalıtılmış olarak anlatılınca başımdan geçenler daha akla yakın geliyordu. Konuştukça Bayan Temple'ın benim her sözüme inandığını seziyordum. Bu arada geçirdiğim krizden sonra Bay Lloyd'un beni görmeye gelişini de anlatmıştım. Çünkü benim için hala bir karabasan olan o kırmızı oda olayını hiç unutamıyordum. Bunu anlatırken kendimi tutamayıp heyecana kapıldığım da gerçekti. Çünkü Bayan Reed o çılgın bağışlanma isteğimi reddederek beni o karanlık, hortlaklı odaya ikinci kez kapadığı zaman içime dolan acının, korkunun anısı hiçbir şekilde yumuşamıyor, sönükleşmiyordu. Anlatacaklarım bitmişti. Bayan Temple beni uzun bir an ses çıkarmadan süzdü. Sonra, ''Bay Lloyd'un adını uzaktan uzağa duydum.'' dedi. ''Ona mektup yazacağım. Vereceği karşılık senin anlattıklarını tutarsa seni yalancılık damgasından herkesin önünde kurtaracağım. Ama benim gözümde sen daha şimdiden temize çıkmış durumdasın Jane.'' Kolunu omzumdan çekmeyerek öptü beni. Böyle ona sokulmuş oturmak ne güzeldi. Onun yüzüne, elbisesine, üzerindeki birkaç süs eşyasına, o beyaz alnının iki yanındaki parlak buklelerine, ışıl ışıl gülümseyen o koygun gözlerine bakmak bana çocukça bir kıvanç veriyordu. Bayan Temple sonra da Helen Burns'e dönerek, ''Sen nasılsın bu akşam Helen?'' diye sordu. ''Çok öksürdün mü bugün?'' ''Pek her günkü kadar öksürmedim sanıyorum efendim.'' ''Ya göğsündeki acı?'' ''Biraz daha iyi.'' Bayan Temple ayağa kalkarak Helen'ın elini tutup nabzını yokladı. Yeniden yerine dönüp oturduğu zaman hafifçe içini çektiğini duydum. Bir an dalgın durdu, sonra gene kendini toplayarak neşeyle konuştu. ''Siz ikiniz de benim konuğumsunuz bu akşam.'' dedi. ''Size ikramda bulunmam gerek.'' Çıngırağı çaldı, içeri giren hizmetçiye ''Ben daha çayımı içmedim Barbara.'' dedi. Lütfen tepsimi buraya getiriver. Bu iki küçük hanım için de tabak bardak koy. Çok geçmeden çay tepsisi içeri getirildi. O parlak çay ibriğiyle porselen fincanlar, tabaklar, ocağın önündeki küçük yuvarlak masanın üzerine ne de güzel duruyordu. Çayın kızarmış ekmeğin kokusu nasıl da ağız sulandırıyordu. Ama ne yazık ki karnım acıkmaya başlamıştı. Tabağın üzerinde çok az ekmek vardı. Bunu Bayan Temple da anlamıştı. Biraz daha ekmekle tereyağı getiremez misin Barbara dedi. Üç kişiye yetmez bu. Barbara gitti, az sonra gene geldi. Efendim, Bayan Hardin diyor ki gerektiği kadar göndermiş. Şunu belirtmem gerek ki kahya Bayan Hardin tam Bay Brocklehurst'un gönlüne göre bir kadındı. Yarı demirden, yarı korse kemiğinden yapılmış. Bayan Temple, zararı yok Barbara, ne yapalım, biz de bununla olur gideriz artık dedi. Barbara dışarı çıkınca da gülümseyerek, iyi bir rastlantı olarak bugün elimde şu durumu kapatacak olanaklar var dedi. Helen'la beni masaya oturtup önümüze birer bardak çayla ince ama nefis birer parça kızarmış ekmek koydu. Sonra kalktı, kilitli duran bir çekmeceyi açtı, içinden kağıda sarılı bir paket çıkardı. Biraz sonra gözlerimizin önünde oldukça büyük bir susamlı çörek duruyordu. Size gece için bundan birer parça verecektim ama madem ki ekmeğimiz yetmeyecek biz de şimdi yeriz dedi. Sonra çöreği cömertçe dilmeye başladı. O akşam cennet taamı yedik, zemzem içtik sanki. Cömertçe sunulan nefis yiyeceklerle açlığımızı giderirken ev sahibimizin yüzünde beliren tatlı gülümseyiş şölenimizin belki en tatlı yönüydü. Çay faslı bitip tepsi kalktıktan sonra yine ocak başına oturduk. Bayan Temple, Helen'la benim aramdaydı. Helen'la konuşmaya başladı. Onların konuşmasını dinleyebilmek gerçek bir onurdu. Bayan Temple'ın davranışları hep öylesine dingin, hareketleri öylesine ağırbaşlı, konuşması öyle yalın ve inceydi ki, onun yanında insanın heyecandan kendini unutması, coşması olasızdı. Onu seyredip dinleyenlerin duyduğu hayranlık her zaman çekingenlikle yoğrulur, gemlenirdi. Şu sırada benim de ona karşı olan tutumum böyleydi. Ne var ki Helen Burns'un karşısında afallayıp kalmıştım. Cana can katan çayla çörek, ocaktaki parlak ateş, çok sevilen müdürenin varlığı Helen'in ruhundaki bütün cevherleri uyandırmıştı sanki. Şu akşama kadar hep kansız soluk gördüğüm yanakları al al yanıyor, gözleri dalgın bir ışıkla parlıyordu. Ruhunun cevheri dışarı vurdukça Helen'in gözleri Bayan Temple'ınkinden bile daha güzel olup çakıyor sanki. Ne gözlerinin renginde, ne kirpiklerinin uzunluğunda, ne kaşının çizgisindeydi bu güzellik. Salt anlam, bakış, ifade güzelliğiydi. Sonra Helen'in ruhu dudaklarından da dışarı taşar gibiydi şimdi. Öyle bir dil dökülüyordu ki bu dudaklardan kaynağı neresidir bilemiyordum. Böyle saf, böyle coşkun, böyle parlak bir pınarı içine sığdırmaya 14 yaşında bir kızın yüreği yeter miydi acaba? Benim için unutulmayacak olan o gecede Helen'in konuşmasını dinledikçe içime doğdu ki bu kız başkalarının uzun bir ömür boyunca yaşadıkları hayatı kısacık bir süreye sığdırmaya çalışmaktadır. Bayan Temple ile Helen hiç duymamış olduğum şeylerden konuşuyorlardı. Tarih olmuş çağlar, uluslar, uzak ülkeler, doğanın keşfedilmiş ya da edinmemiş gizleri. Kitaplar üzerine de konuşuyorlardı. Ne de çok kitap okumuşlardı. Kafalarının içinde ne büyük bilgi hazineleri vardı. Sonra Fransızca birçok adları, yazarları da yakından tanıyorlardı.